Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evet, şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde veya herhangi bir yerde ama radyolarının başında bizleri dinleyen, bizlere kulak veren TGRT FM dostları. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Evet, bütün TGRT FM çalışanları adına bu Çınaraltı programına emeği geçenler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Evet, sevgili dinleyiciler, 4 senede bir dünya gündemini işgal eden bir hadise var. Çoğunuzun belki aklına geldi. Amerikan başkanlık seçimleri. Yahu dünyada 200'e yakın devlet var. Her birinin başkanı var, kralı var. Bunların seçimleri niye gündeme gelmiyor da Amerikan başkanlık seçimi gündeme geliyor? Netice itibariyle bu da bir koltuk kavgası. Evet, bir koltuk kavgası ama bir koltuk için verilen bir mücadele ama öyle bir koltuk ki bu, üstüne oturabilen maddi dünyanın en güçlü adamı haline geliyor. Büyük bir ekonomi, dünyanın en modern silahlarına sahip kocaman bir ordu artık onun emrine veriyor. Ondan sonra sadece ondan mı bitiyor bütün dünya hakimiyeti? Vaktiyle Romalıların, arkasından Osmanlıların, arkasından Arapların, arkasından Osmanlıların, arkasından İngilizlerin sağladığı büyük dünya barışı veya barışsızlığı, her neyse, Pax Americana, onun bir numaralı şahsiyeti, tabiri caizse patronu. Bu kadar mühim bir koltuk için mücadele vermeye değer doğrusu. Gerçekten pek çok kişi zaten bu yolu izledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya sahnesine bir devlet olarak ortaya çıktığı 1776 yılından bu yana tam 42 kişi Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'ndeki başkanlık koltuğuna oturdu. İlk başkan hepimizin az çok bildiği, çünkü biz Amerikan tarihini Osmanlı tarihinden, Türk tarihinden daha iyi biliriz, George Washington'dı. Malum bir dolarlarda da resmi var. Oradan da çok kimse tanır. Herkes artık dolarla işi var çünkü. Evet. Clinton, William, Jefferson, Clinton, Bill Clinton, Bill Clinton diyorlar. William isminin kısaltılmışıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanıdır. Bu şekilde tarihe geçti. Evet. Bu Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'ndeki başkanlık koltuğu için tarih boyu hep iki büyük parti, iki adayla yarışır sevgili dinleyiciler. Amerika'da iki parti vardır. Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti. Başka partiler de var ama başkanlık yarışı çoğunluk sistemi sebebiyle bu iki parti arasında cereyan eder. Cumhuriyetçi Parti tabirca vaktiyle Yankilerin, yani Kuzeylilerin kurduğu bir partidir ve merkez sağda kabul edilir. Demokrat Parti ise Güneylilerin kurduğu bir partidir ve merkez solda kabul edilir. Vaka her ikisinin de politik ifadeleri birbirine çok yakındır. Ancak işte dediğim gibi Cumhuriyetçiler biraz merkezin sağında, Demokratlar biraz merkezin solundadır. Bunu da işte seçim beyannamelerinde fark etmek mümkün. İşte mesela Cumhuriyetçiler kürtaj aleyhtarıdır. Demokratlar kürtaj lehtarıdır. İşte cumhuriyetçiler azınlıklara karşıdır. Demokratlar taraftardır gibi. Bunların nüansları var aralarında. Her neyse işte son seçimlerde de George Bush ile daha önce Texas valiliği yapan George Bush ile J.R. George Bush J.R. demek lazım. Çünkü vaktiyle Amerikan başkanlığı yapan George Bush'un oğlu bu. Onun için J.R. Junior ismini alması lazım. Demokrat Parti'den ise uzun yıllar kongre üyeliği yapmış ve Amerikan Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş Al Gore var. Bu ikisi her ikisi de meşhur siyasetçi ailelerin çocukları. Ve bunlar da tabii ailelerine layık onların ismini temize çıkaracak, kara sürmeyecek, onlara layık olacak bir evlat olarak politikacı olmak, Amerikan Başkanı olmak istiyor. Bunlar göğüs farkıyla başkan seçilirler sevgili dinleyiciler. Amerika'da genellikle başkan seçimleri göğüs farkıyla olur. Yani çok az bir oy farkıyla olur ve neticede bunlardan bir tanesi çok sürpriz bir şekilde başkan seçilir. O derece sürpriz ki gazeteler, televizyonlar, efendim basın ajansları, anketler hepsi şoke olurlar bu netice karşısında. Evet, mesela vaktiyle Türkiye'nin Amerika ile ilk flörtlerinin başladığı 47-48 yıllarında ki seçimlerde Truman'la Dewey, Cumhuriyetçilerin adayı Dewey'di, Demokratların adayı Truman. Bunlar karşı karşıya gelmişlerdi. Herkes Dewey'i seçilecek diye bakarken Truman seçiliverdi. Hatta öyle ki o zamanın en büyük tirajlı olan gazetesi Daily News seçim neticelerini, tabii o bilgisayar olmadığı günlerde gece yarısına kadar belli olmayınca artık baskıya girmeyi de fazla geciktirememişti. Ve ilk sayfada kocaman manşetle yeni Cumhurbaşkanı Dewey seçildi diye çıktı. Tabii ertesi gün bu gazete bu haberle kapışılırken öğleye doğru kesin netice açıklandı. Dewey değil, Truman kazanmıştı. Evet, tabii o zaman Truman radyo ve televizyon şovlarında efendim herkesle, basınla ve hasımlarıyla öyle bir alay etti ki Truman'ın iki çifte zaferi oldu. Hem başkan seçilerek hem kamuoyu nezdinde böyle bir prestij kazandı. Evet, Amerika'da seçim yuvarlaktır demişler. Top yuvarlaktır dediği gibi dünyanın hiçbir yerinde seçim propagandaları Amerika'daki kadar neticeyi etkilemez sevgili dinleyiciler. Çok güçlü bir adayın bir hiç yüzünden başkanlığı kaybetmesi her zaman mümkündür. Bu hiç de umumiyetle hasımlarının çıkarttığı dedikodular olur. Bu dedikodular temize çıkarılıncaya kadar iş biter. Bu dedikodularda genellikle adayın homoseksüel olması, gayrimeşru bir ilişki yaşamış olması, ailesindeki bir kara leke gibi ispatlanması kolay fakat kamuoyunu bir anda bulandırmaya yeterli şayialardır. Bunlar bir anda seçimin neticesini etkileyiverir. Sadece o seçimlerde değil sevgili dinleyiciler. 1952 yılında da meşhur General Eisenhower'la Adlai Stevenson arasında bir seçim cereyan etmişti. Herkes Eisenhower kazandı dedi. Kimisi Stevenson kazanacak dedi. Hatta New York gazetelerinin hepsi hemen hemen Stevenson'a şans veriyordu. Ondan sonra yine bir sürpriz neticesi General Eisenhower başkan oldu. Eisenhower'la beraber birisi daha kazandı seçimi. Başkan yardımcısı Richard Nixon. Daha sonra malum Richard Nixon da bir başkanlık yaptı. O da hakikaten basının da kamuoyunun da çok hayretle karşıladığı bir seçim olmuştu. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olmak çok zor sevgili dinleyiciler. Ama Oval Ofis'teki süper koltukta oturmak daha da zor bir hadise. Kocaman bir ülke, laf ebeliyle kandırılması mümkün olmayan milyonlarca insan ve tarihin omuzlara yüklediği bir dünya liderliği. Kimi başkanlar sevgili dinleyiciler Beyaz Saray'a bir gölge gibi gelip gitmiş, bu süper koltukta bir misafir gibi oturmuş. Kimileri de iç savaşlarla, efendim hatta dünya savaşlarıyla meşgul olmaktan uyku uyumaya bile vakit bulamamış. Kendileri gelip geçmiş ama süper koltuğun 4 yıllık kiracıları geride canlı hatıralar bırakmış. Evet sevgili dinleyiciler, Eisenhower'la Stevens'ın yarıştılar ve beklenmediği şekilde Eisenhower kazandı. Ancak daha sonraki seçimlerde, 56 seçimlerinde bu sefer Eisenhower'ın yardımcısı Nixon'la Stevens'ın karşı karşıya geldi ve özür dilerim Eisenhower'la Stevens'ın karşı karşıya geldi ve bu sefer artık beklenene netice hasıl oldu. Eisenhower Stevens'ını ezdi, geçti. Neredeyse 1000'ine yakın oy aldı ve 1952 seçimlerinin aksine 56 seçimlerinde Eisenhower ezici bir çoğunlukla başa geçti. Sevgili dinleyiciler, 60 seçimleri Amerika'da gerçekten kimsenin başkan adaylarına şans vermediği seçimlerdi. 1960 seçimlerinde kimler mi adaydı? Bir kere Nixon Eisenhower'ın yardımcısı olarak adaydı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayıydı. Karşı tarafta ise ismini hepinizin hemen hemen duyduğu John Fitzgerald Kennedy vardı. Evet, bir kere Nixon'ın seçilme şansı düşüktü. Çünkü o Eisenhower'ın yardımcısıydı. Eisenhower'ın yardımcısı olarak onun yerine Cumhuriyetçiler Nixon'a aday gösterdiler. Nixon o zamanlar gitgide sola kayan, hafif Marksizm değil de hafif sosyal demokratla kayan aydın tabakası tarafından sevilmezdi. Çünkü Nixon daha önce 40'lı yıllarda milletvekiliyken Amerika Aleyhtarı Faaliyetler Komisyonu'nda gayretkeşlik göstermişti ve gizli komünist atom bilgini hissi hapse yollayan casusluk mikrofilmlerini içi boş bir bal kabağının içinde bulmakla ün kazanmıştı. Liberal kesim Sovyetlere karşı bir yumuşama taraftarıydı. Nixon'ın ise gitgide artan antikomünist tavrını affetmiyordu. Ondan dolayı seçim kampanyası boyunca Nixon'ın aleyhine bir sürü dedikodular çıkarıldı. Adam kendisini güçlükle temize çıkarabildi. İşte ondan dolayı aydın Amerikalıların, entelektüel Amerikalıların Amerika'daki tesirini iyi bilenler Nixon'a kazanma şansı vermiyorlardı. Ne var ki karşı taraftaki Demokrat Parti'de kendisine çok zor bir aday seçmişti sevgili dinleyiciler. John Fitzgerald Kennedy. Neden zor? Vaka Kennedy gençti. Hemen ilk en genç Amerikan başkanı Kennedy'dir. Nixon'dan çok daha yakışıklıydı. Daha sevimli, daha karizmatikti. Ağzı laf yapmasını biliyordu. Liberallerin de sevgilisiydi. Fakat çok büyük bir kusuru vardı. O kusur da Katolik olmasıydı. Amerikan geleneğine göre o tarihe kadar WASP olmayan kimse, WASP niteliğini taşımayan kimse Cumhurbaşkanı bile seçilemezdi. Nedir WASP? White yani beyaz, efendim AS Anglo-Sakson yani İngiliz asıllı, P Protestan, WASP. Hepsi bir araya geldi WASP oluyor. White Anglo-Sakson Protestan. Bu şart ne anayasada ne kanunlarda vardı ama bu geleneği kıran da çıkmamıştı. Mesela 1930'larda Smith adında bir Katolik korkunç bir mağlubiyete uğramıştı. Tek suçu da Katolik olmasıydı. Kennedy üstelik Anglo-Sakson soylu da değildi. İrlandalı asıllıydı. İrlandalılar Kelt menşelidir. Hem de Katolikti. Malum Katolikler Vatikan'daki Papa'ya bağlılar. Vatanlarına bile hıyanet edebilirler diye Fısıltı gazetesi yayıp duruyordu. Hatta seçildikten sonra bile bu dedikodudan ardı kesilmedi sevgili dinleyiciler. Komedyenler Başkan Kennedy'nin yatak odasındaki kırmızı telefonun doğrudan Papa'ya bağlı olduğunu ima eder şakalar yapıyorlardı. Amerika'da özellikle o tarihlerdeki kanaatin ve hakkındaki şayiaların tesir gücünü bilenler Kennedy'ye de pek şans vermiyordu. Ancak sevgili dinleyiciler, Richard Nixon son gün bir hata yaptı. Kennedy'nin televizyondaki tartışma teklifini kabul etti. O zamanlar renkli TV Amerika'da vardı, bizde yoktu ama Amerika'da vardı. Ve renkli televizyon için çok mühim olan makyajı Nixon istemedi. Halbuki bizde Erbakan bile vaktiyle makyaj yaptırarak televizyona çıkardı. Nixon istemedi, neticede ekranlarda yeşilimtırak bir suratla gayet sevimsiz bir şekilde görüldü. Zaten kasılmış bir hali vardı. Dolayısıyla hiç de sempatik görünmedi. Öte taraftan Kennedy rahattı, espriliydi, sevimliydi ve işte o anda bu televizyon programını seyredenler galiba Nixon kaybetti dediler. Ertesi günü Kennedy bu seçimi kazandı. Ancak rakamlar ucu ucunaydı. Amerikan tarihinde görülmemiş bir yakınlık. 34.226.731'e karşı 34.108.157, yani 118 bin oy farkla Kennedy kazanabilmişti. Vaka liberallerin Rusya ile yumuşama ümitlerini boşa çıkardı Kennedy. Küba'ya füzeler yerleştiren ve Amerika'yı tehdit eder duruma gelen Kuruşçev'e karşı sert çıktı. Ve yeni füzeler getiren Sovyet savaş gemisini durdurmayı, yani 3. Dünya Savaşı'nı göze aldı. Hatta Castro'ya karşı CIA'nin bir isyan harekatı başlatmasını da emretti. Sevgili dinleyiciler, Kennedy başkanlığının 3. yılında Dallas'ta Sovyet casusu olduğu zannedilen Lee Harvey Oswald tarafından vuruldu. Ve geri kalan bir yıl için muavini Johnson başkan oldu. Amerika'da seçimler muhakkak 4 yılda bir yapılır. Bu 4 yıl içinde başkan ölür veya görevini yapamaz duruma gelirse muavini, ki seçimle gelmeyen bir kimsedir, o eksik kısmı tamamlar. Ondan sonra 4. yılda seçim yapılır. Evet, bu Johnson'ın, bu koca Teksaslı'nın Beyaz Saray'ı geçişi de bir alem oldu sevgili dinleyiciler. 1960 seçimleri için demokratlar aday ararlarken Johnson en akla geleniydi. Fakat aday seçimi kongresinde Kennedy onu yenivermişti. Ve o gece yeni aday şaşılacak bir şey yaptı. Rakibinin otel odasına giderek ona muavinlik adaylığını teklif etti. Johnson'ın kabul etmesi sayesinde Kennedy tutucu olan güneyden de birkaç oy topladı ve öylelikle o ufak farkı kazandı. İşte siyasetçi böyle olur. Şimdi de Johnson adaylık yarışında kaybettiği cumhurbaşkanlığına Kennedy'nin ölümü sayesinde kondu. Hatta Kennedy'yi Oswald'ın öldürmediğine inananlar veya Oswald öldürse bile Oswald'ın arkasında kimin olduğunu arayanlar bazen Johnson'ı bile şüphe altında bıraktılar. Bir sene başkanlık yapmak için Kennedy'yi öldürdü diye. Tabii 1964 seçimlerinde de bu Johnson rahatlıkla aday oldu ve birçok iyi kanunlar çıkarttı. Mecliste de kongreyle de iyi bir diyalog kurdu. Cumhuriyetçiler son seçim mağlubiyetini hazmedemeyerek küsüp giden ve Kaliforniya valiliği yapan Nixon yerine çok aşırı bir sağcı olan Barry Goldwater'ı aday gösterdiler. Halbuki ülkede insan hakları, zenci hakları yani harekatı almış yürümüştü. Öğrenci eylemleri, liberallerin tutumu sağcıların kazanmasına imkan vermemişti. Neticede Johnson 1936'dan beri görülmemiş bir ekseriyetle seçimi kazandı. Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olma yarışı aslında bir de yanında First Lady olma yarışını getiriyor. Malum, başkan hanımları First Lady olarak tanınır ve bu First Lady'ler de kıyasıya bir rekabet içindedirler. Evet, gerçekten bu First Lady'ler tarih boyunca çok mühim fonksiyonlar, mühim roller icra etmiştir. Mesela bu Amerikan başkanlarından bu hanımlarının sözüyle hareket edenler olduğu gibi hanımların sözünü dinlemeyenler de vardır. Mesela meşhur Watergate skandalı ile meşhur Nixon başkanlık seçim kampanyaları sırasında rakip parti adaylarının kurmaylarıyla yaptığı toplantılardaki konuşmaları gizlice teybe aldırmıştı. Bu ortaya çıkınca başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldı Nixon. Bunun karısı Pat Nixon ona tavsiye etmişti ki bu bantları imha et. Eğer Nixon karısının tavsiyelerini dinleseydi belki de istifa etmek zorunda kalmayacaktı. Evet, eski başkan eşleri gibi yeni başkan adaylarının hanımları da politikadan geri kalmıyorlar sevgili dinleyiciler. Beyaz Saray'da hanımların güç sahibi olmaları başkan John Adams devriyle başlamıştı sevgili dinleyiciler. Başkanın hanımı Abigail Adams kendisinden bayan başkan diye söz ettiren ilk First Lady olarak tarihe geçmiştir. Daha sonraları Başkan Woodrow Wilson'un karısı Edith Woodrow da Wilson'da Amerika'nın gerçek başkanı sıfatıyla tanınırdı. Öyle ki sevgili dinleyiciler, bu Başkan Woodrow Wilson, ki Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan başkanıydı, çok faydalı, çok yararlık göstermiş, hakikaten iyi bir siyaset takip etmiş. Gerek Amerika'nın dış politikasında, gerek iç politikasında herkese kendisini sevmiş bir kimseydi. Hatta halk kendisinin Amerika'ya uğur getirdiğini söylemişti. Birinci Dünya Savaşı çünkü onun başkanlığında kazanılmıştı. Avrupa'da Başkan Wilson'ı seviyordu. Malum Wilson Milletler Cemiyeti'ni kurarak kısa zamanda sürekli barışı sağlamaya kendisini adamıştı. Wilson, Woodrow Wilson bir müddet başkanlık yaptı. Ancak başkanken kendisine felç geldi. Tabii bu felç hadisesi özel doktoru, özel sekreteri ve hanımından başka hiç kimse tarafından bilinmedi. Tam 5 ay sırt üstü kıpırdamadan yattı. Eşi Edith Wilson, ki yoksul bir Virginyalı ailenin kızıydı. Bir kuyumcuyla evlenmişti. Onunla beraber Washington'a gelmişti. Kuyumcu koca ölünce bu kadın, karısı Edith, onun dükkanının başına geçmişti ve daha sonra Woodrow Wilson ilk görüşte bu Edith'e aşık olmuş ve onunla evlenmişti. İşte bu Edith, kocası orada hastayken başucuna hiç ayrılmadı. Gelen evrak onu okudu. Bir belgeyi imzalaması gerektiği zaman da yine karısı kocasının titreyen elini tutup imzasını attırdı. Wilson'ın şuuru yerinde değildi. Konuşması mümkün değildi. Buna rağmen Edith Wilson hiç kimseye bunu duyurmadı. Zamanın devlet adamları Woodrow Wilson'un vazifesini yapamayacak durumda olduğunu düşünerek onu görevden almak istediler. Fakat başkan sayesinde belli makamlara gelmiş kimseler başkanı tutunca, biz ona karşılık kötülük yapamayız, vefasızlık olur dedikleri için hasımları hareket edemediler. Wilson'ın çok iyi olduğu kamuoyuna duyuruldu. Ancak perde arkasından Beyaz Saray'ı, dolayısıyla Amerika'yı, dolayısıyla Avrupa'nın, dünyanın önemli bir kısmını bu Edith Wilson, bir kuyumcunun dul karısı olan başkan karısı First Lady Edith Wilson idare etti. Bu bakanlarla konuştu, efendim kongre üyeleriyle konuşuyordu ve Dışişleri Bakanı vasıtasıyla bu işleri idare ediyordu. Hatta yabancı temsilcilerle görüşme yapıyordu. Kocasıyla arada aracı olma pozisyonunda, fakat netice itibariyle Edith Wilson böylece epey bir zaman Amerika'yı idare etti. Wilson biraz iyileşti. Fakat tam manasıyla tabii vazifesini yapabilecek durumda değildi. Buna rağmen Edith Wilson kararlı bir şekilde, sebatkar bir şekilde bu gölge başkanlığını sürdürdü. Ancak daha sonra Wilson'ın tekrar seçimlere, tabii karısının zoruyla katılma kararını öğrenince kabine üyeleri ne yapıp yapıp Wilson'ı kongrede aday listesinde yer almamasını sağladılar. Böylece onun yerine James Cox aday listesine girdi. Ve Wilson böylece başkanlıktan düştü. Ve daha sonra da zaten Wilson vefat etti. Karısı Edith Wilson ise First Lady, eşinin ölümünden sonra Beyaz Saray'da aldığı rolden, oynadığı rolden hiç kimseye söz etmedi sevgili dinleyiciler. Ve 1961 yılında ölene kadar da gazetecilerle bir defa olsun konuşmayı kabul etmedi. Düşmanlarını da bağışlamadı. 85 yaşına geldiği zaman bile eski düşmanları, yani kocasını görevden almak, hastalığı sebebiyle görevden almak isteyenlere karşı aynı düşünceleri taşımaya devam ediyordu. Evet, First Lady'ler içinde en popüler olan şüphesiz Kennedy'nin eşi Jacqueline'di sevgili dinleyiciler. Çok iyi Fransızca bilirdi ve Başkan Kennedy'nin Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle'le olan görüşmesinde hazır bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen tercümanı dışarı çıkararak tercümanlık işini kendisi üstlenmişti. Dahası 1961'de patlak veren ve Amerika ile Rusya'yı savaşın eşiğine getiren krizle ilgili olarak gelişen her olayı Kennedy hanımına rapor eder, onunla devamlı görüş alışverişinde bulunurdu. Yine Ronald Reagan'ın ilk Beyaz Saray Genel Sekreteri Donald Reagan da First Lady Nancy Reagan'la anlaşmazlığa düşünce işinden oldu sevgili dinleyiciler. Bu Nancy Reagan, Ronald Reagan'ın ikinci hanımıdır. İlk hanımı da Hollywood'un meşhur artistlerinden birisiydi. Fakat ondan ayrılmışlardı. Daha sonra Nancy ile evlendiler. First Lady olmak Nancy'ye nasip oldu. George Bush'un vaktiyle başkanlık yapan George Bush'un Beyaz Saray Genel Sekreteri de başkanın eşi Barbara Bush'un baskısıyla bu görevden ayrılmıştı. Yani First Lady'ler de en az Amerikan başkanları kadar Amerika tarihinde rol oynamışlardır sevgili dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler, Amerikan başkanlığı hakikaten dünya politikası için önemli. Ancak şurası var ki Amerikan başkanının kim olduğu fazla önemli değil. İşte Jimmy Carter gibi bir fıstık çiftçisi, Ronald Reagan gibi ikinci sınıf bir Hollywood artisti, Clinton gibi bir saksafoncu icabında hatta hiç okuma yazma bilmeyen kimseler bile Amerikan başkanı olabiliyorlar. Bu da sistemin zaferi tabii. Amerika sistemini öylesine kurmuş ki başkan kim olursa olsun değişmiyor. Ne diyelim, hepimiz için hayırlısı olsun. Evet, böylece Çınaraltı programının da sonuna geldik. Hepinizle haftaya tekrar görüşmeyi umuyor ve veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.